Ayrım 6. İkon. Frederick Forsyth. Sayfa 52. Langley, Aralık 1983. Jason Monk masasından kalkıp gerindi ve kantine inmeye karar verdi. Nairobi'den döneli bir ay olmuştu. Raporları beğenilmiş, çalışmaları övülmüştü. Terfi ettirilmesi gündemdeydi. Afrika bölümünün başı buna seviniyordu. Onu kaybedecekleri içinse bir bakıma üzgündü. Amerika'ya dönünce Monk bir İspanyolca kursuna yazdırıldığını öğrenmişti. Dersler Noel ve Yeni Yıl tatillerinin ertesinde başlayacaktı. İspanyolca genç adamın üçüncü yabancı dili olacak, dahası önünde bütün Latin Amerika bölümünün yolunu açacaktı. Güney Amerika geniş bir bölgeydi, aynı zamanda çok da önemliydi. Monroe doktrinine göre Amerika'nın arka bahçesi sayıldıktan başka, kıtada ayaklanma, yıkım ve komünist devrimi için çalışmalar yapan Sovyet bloku için ana hedefti. Bunun sonucunda KGB'nin Rio Grande'nin güneyinde büyük bir operasyonu vardı. CIA ise bunu ortadan kaldırmaya kararlıydı. 33 yaşındaki Monk'un kariyeri için Güney Amerika önemli bir aşamaydı. Kahvesini karıştırdığı sırada birinin masasının önüne gelip durduğunu hissetti. Bir ses müthiş bir bronz ten dedi. Başını kaldıran Monk ona gülümseyen adamı tanıdı. Ayağa kalkmaya yeltendiyse de adam ona oturmasını işaret etti. Tavrı köylülere nazik davranan bir aristokratı hatıra getiriyordu. Monk şaşırdı. Karşısındaki adamın operasyonlar müdürlüğündeki kilit isimlerden biri olduğunu biliyordu. Koridorda birisi ona Sovyet Doğu Avrupa bölümü karşı casusluk grubu Sovyet bölümünün yeni atanmış başını işaret etmişti. Monk'u daha çok şaşırtan adamın ne kadar sıradan görünmesiydi. İkisi aşağı yukarı aynı boydaydı. 1.77-1.78 metre. Ama karşısındaki adam 9 yaş daha büyük olduktan başka hiç de formunda görünmüyordu. Monk alnından dümdüz arkaya taranmış yağlı saçlarına, zayıf ve de kibirli ifadeli bir ağzın üst bölümünü örten gür bıyığa, miyop bakışlı gözlere dikkat etti. Bronzlaşmış olmasının nedenini açıklamak için 3 yıldır Kenya'daydım dedi. Ve Washington'ın kışına döndün ha dedi adam. Monk'un antenleri ona kötü titreşimler ulaştırıyordu. Bakışlarda gizli bir alay seziliyordu. Ben senden çok daha zekiyim. Gerçekten çok zekiyim diyordu bu gözler. Monk evet efendim diye karşılık verdi. Nikotin lekeleri içindeki bir el ortaya çıktı. Monk buna da burnun kaidesinde alkolü ele veren minik kılcal damarlar ağına da dikkat etti. Daktilo kızları büyüleyen gülümseyişiyle ayağa kalktı. Adam sizin adınız diye sordu. Monk, adım Jason Monk. Tanıştığımıza sevindim Jason. Benim de adım Aldrich Ames. Elçilik personelinin normal olarak cumartesi günü çalışmaması gerekirdi. Özellikle kırlara gitmenin yeğleneceği sıcak bir cumartesi gününde ne çare ki başkanın ölümü fazladan çalışmalara yol açmış, hafta sonunda da devam etmişti. Hugo Gray'in arabası o sırada hareket edebilseydi, sonradan ölecek olan birçok kişi hayatta kalacak, dünyada başka bir gidiş tutturacaktı. Ama ateşleme mekanizmasının kendine özgü yasaları vardır. Gray ateşlemeden bir reaksiyon elde etmeye boşuna uğraştıktan sonra özel bölgenin ağzındaki engele yaklaşan kırmızı Rover'ın arkasından koştu ve cama vurdu. Celia Stone onu arabasına aldı. Genç kadın Kutuzovski Prospekt'e saptı ve Ukrayna Oteli'nin yanından geçerek Arbat'a ve Kremlin'e doğru yol aldı. Yanında oturan Hugo Gray'in topukları yerdeki bir cisme değdi, eğilip aldı. Celia yan gözle bakınca onun elindeki dosyayı tanıdı. ''Dün bunu çöpe atacaktım.'' dedi. İhtiyar delinin biri arabanın içine attı. Az daha ödümü koparıyordu. ''Gray herhalde bir dilektir yine.'' dedi. ''Hiç arkası kesilmiyor bunların. Genellikle İngiltere için vize istiyorlar.'' Genç adam böyle giderek dosyanın siyah kapağını açmış ve içerideki yazıya bir göz atmıştı. ''Hayır, bu daha politik bir şey.'' ''Harika. Ben Bay Kaçığım, bu da dünyayı kurtarma planım. Bunu lütfen Büyükelçiye verin.'' ''Yani adam öyle mi?'' dedi. ''Büyükelçiye verin mi?'' dedi. ''Evet, ha evet, bir de bira için teşekkürler.'' dedi. ''Ne birası?'' ''Nereden bileyim ben, adam kaçığın tekiydi.'' Gray baş sayfayı okudu, arkasından birkaç sayfa daha çevirdi, giderek ciddileşiyordu. ''Evet, politik içerikliymiş.'' dedi. ''Bir tür bildiri.'' ''İstiyorsan senin olsun.'' dedi Celia. ''Aleksandrovski bahçelerini arkalarında bırakmışlar, taş köprüye yönelmişlerdi.'' Hugo Gray istemediği bu armağana şöyle bir göz gezdirecek, sonra onu çöp sepetine atacaktı. Ama 10 sayfa okuduktan sonra kalktı ve bölümün başından bir randevu istedi. Bu kişi keskin dilli bir İskoçyalıydı. Bölüm şefinin odası her gün dinleme aygıtı konmuş olmasına karşı aranıyordu. Ama gerçekten gizli konuşmalar daima balonun içinde yapılmaktaydı. Bu garip yer çoğu zaman takviyeli kirişlerden asılı bir konferans odasıdır. Öyle ki kapıları kapanınca dört bir yanında havayla dolu bir boşlukla çevrilmiş olur. Düzenli olarak içi dışı taranan balon düşman haber alma örgütleri tarafından dinlenemez varsayılır. Gray anlatacaklarını balona geçmelerini isteyecek kadar güven duymuyordu. Şef, evet delikanlı dedi. Bak Jock, vaktini sana boşa harcatıp harcatmadığımı bilemiyorum. Bir olasılık var çünkü. Ama dün garip bir şey oldu. İhtiyar bir adam bunu Celia Stone'un arabasının içine atmış. Biliyorsun hani şu basın ateşesi kızın arabasına. Hiçbir değeri olmayabilir ama... Genç adam söyleyecek başka söz bulamadı. Şef gözlük çerçevelerinin yukarısından ona baktı. Arabasının içine mi atmış diye sordu yavaşça. Öyle diyor, kapıyı hızla açmış, bunu arabanın içine atmış. Celia'dan bunu büyükelçiye vermesini istemiş ve gitmiş. Bölüm şefi üstünde Gray'in iki ayak izini taşıyan kara dosyayı almak için elini uzattı. Nasıl bir adammış diye sordu. Yaşlı, üstü başı eski püskü, tıraşları uzamış biri, dilenci gibi bir şey. Celia'nın ödünü koparmış. Belki bir ricadır. Celia da öyle düşünmüş, hatta dosyayı atacakmış. Ama bu sabah beni arabasına aldı. Yolda yazının bir kısmını okudum. Politik içerikli gözüküyor. İçteki baş sayfaya Vatansever Güçler Birliği'nin logosu basılmış. Yazı insanda Igor Komarov tarafından yazılmış izlenimi uyandırıyor. Geleceğin Rusya başkanı tarafından ha? Garip. Peki delikanlı, dosyayı bana bırak. Gray, teşekkür ederim Jock diyerek ayağa kalktı. İngiliz haber alma örgütünde kıdemli ve kıdemsiz yöneticilerin birbirlerine küçük adlarıyla hitap etmeleri alışkanlığı teşvik görüyordu. Amaç memurlar arasında bir dostluk ve aile havası yaratmaktı. Gray kapının yanına varmıştı ki patronu eli tam kapı tokmağının üstündeki onu durdurdu. Söylemem gereken bir şey var delikanlı. Sovyet döneminde apartmanlar çok kalitesiz inşa edilirdi. Duvarları da inceydi. Hala öyleler. Üçüncü ticaret sekreterimizin bu sabah uykusuzluktan gözleri kıpkırmızı. Neyse ki saygıdeğer eşi İngiltere'de. Gelecek sefer sen ve o sevimli bayan Stone biraz daha sessiz olamaz mısınız? Hugo Kremlin'in duvarları kadar kırmızı bir yüzle odadan çıktı. Bölüm şefi kara belgeyi bir kenara bıraktı. Çok yoğun bir güne başlıyordu. Büyükelçi de saat 11'de onunla konuşmak istiyordu. Ekselansın işleri başından aşkındı. Dilenciler tarafından memurların arabasına atılan cisimler de rahatsız edilmek istemezdi. Casusların şefi ancak o gece geç saatlere kadar kalacağı ofisinde sonradan siyah manifesto diye bilinecek belgeyi okuyacaktı. Madrid, Ağustos 1984. Madrid'deki Hindistan Büyükelçiliği 1986 Kasım'ında yeni adresine taşınmadan önce Calle Velázquez 93 numarada yüzyılın başından kalma süslü bir binada bulunuyordu. 1984 yılının bağımsızlık gününde Hindistan Büyükelçisi adet olduğu üzere İspanyol hükümetinin üst düzey üyeleri ve diplomatları için büyük bir resepsiyon düzenledi. 15 Ağustos günüydü. Madrid'in o aydaki aşırı sıcağı ve Ağustos'un hükümet, parlamento ve diplomatik tatiller için seçilmesi nedeniyle birçok üst düzey görevli başkentte değildi. Daha genç ve küçük rütbeli memurlar tarafından temsil edilmişlerdi. Büyükelçinin görüş açısından bakılınca bu esef edilecek bir durumdu. Hindular herhalde tarihlerini yeni baştan yazamazlar, bağımsızlık gününü değiştiremezlerdi. Amerikalılar, maslahat güzarları ve ikinci ticaret sekreterleri Jason Monk tarafından temsil edilmişlerdi. CIA'nın elçilik içindeki şefi de tatilde olduğundan bölüm içinde ikinci sıraya yükselen Monk onu da temsil etmekteydi. Monk iyi bir yıl geçirmişti. 6 aylık İspanyolca kursunu büyük bir başarıyla tamamlamış ve hükümetin 12 no'lu tarifesinden 13 no'lu tarifesine terfi etmişti. Bu etiket federal sivil memurların ücret tarifesi olduğu için özel sektördekiler için bir şey ifade etmeyebilir. Ama CIA'nın bünyesinde yalnız ücrete değil, rütbe, saygınlık ve bir kariyerin gelişimine işaret ediyordu. CIA müdürü William Casey üst düzey yöneticiler arasında değişiklik yaparak yeni bir müdür yardımcısı atamıştı. Bu kişi örgütün bütün haber alma kolunun başı, dolayısıyla da sağa sola dağılmış her ajanın patronuydu. Yeni müdür yardımcısı Kerry Jordan, Monk'u ilk keşfeden ve örgüte alan kişiydi. Monk da İspanyolca kursunu tamamladıktan sonra Latin Amerika bölümü yerine Batı Avrupa'ya atanmıştı. Burada İspanyolcanın konuşulduğu bir tek ülke vardı, İspanya. İspanya düşman bir bölge değildi. Tam aksine, Birleşik Amerika ile İspanyol müttefiki arasındaki olumlu ilişkiler nedeniyle CIA'nın çalışmaları İspanya'yı hedef alan casusluk faaliyetleri değildi. CIA İspanyol karşı casusluk ekibiyle işbirliği ederek düşman ajanların toplandığı kalabalık Sovyet ve Doğu Avrupa topluluklarını göz hapsinde tutmanın etrafında yoğunlaşıyordu. Monk 2 ay kadar kısa bir süre içinde İspanya'daki CIA ile iyi ilişkiler kurmuştu. Bu örgütün kıdemli yöneticilerinden çoğu Franco zamanından kalmaydı ve hepsi şiddetli birer komünizm karşıtıydı. İspanyolca'da Hasson olan Jason adını telaffuz etmekte güçlük çeken İspanyollar genç Amerikalı'ya El Rubio, yani sarı kafa diye ad takmışlar ve onu sevmişlerdi. Monk'un insanların üzerinde işte böyle bir etkisi vardı. Resepsiyon sıcak ve tipikti. Grup grup insan ağır ağır dolaşıyor ve 10 saniyenin içinde ısınan Hint hükümetinin şampanyasını yudumluyor, nazik ama tutarsız konuşmalar yaparak hiç de içlerinden gelmeyen şeyler söylüyorlardı. Sam amcaya karşı görevini yerine getirdiğine inanan Monk tam gitmeye hazırlanıyordu ki tanıdığı bir yüz fark etti. Kalabalığın arasından kayarcasına geçerek adamın arkasına gelip durdu. Ve onun sari girmiş bir hanımefendiyle yaptığı konuşmayı tamamlayarak yalnız başına kaldığı bir anı bekledi. Arkadan Rusça olarak "Evet dostum, oğlunuz nasıl oldu?" diye sordu. Adam birden ürkülerek döndü, hemen ardından gülümsedi. "Nikolay Turkin, teşekkür ederim," dedi. "İyileşti, sağlığı ve neşesi yerinde." "Sevindim," dedi Monk. "Görünüşe bakılırsa kariyerinizde bir zarar görmemiş." Turkin'in başının hareketiyle doğruladı. Düşmandan bir armağan kabul etmek ciddi bir suçtu ve ihbar edilmiş olsa bir daha Sovyet Rusya'dan çıkamazdı. Şans eseri Profesör Glazunov'un merhametine sığınmıştı. Yaşlı doktorun da bir oğlu vardı ve ülkesinin tıp konularında dünyanın en üstün araştırma merkezleriyle işbirliği yapması gerektiğine inanıyordu. Genç memuru ihbar etmemeye karar vermiş ve çocuğun dikkate değer şekilde iyileşmesinden dolayı meslektaşlarının övgülerini kabul etmek durumunda kalmıştı. "Turkin çok şükür ama her şeyin mahvolmasına ramak kalmıştı," diye karşılık verdi. Monk bir yerde yemek yesek dedi. Sovyet vatandaşının şaşalaması üzerine ellerini kaldırarak ekledi. "İnanın bu bir taktik değil." Turkin rahatladı. İkisi de birbirinin ne iş gördüğünü biliyordu. Böylesine kusursuz bir Rusça konuşması, Monk'un Amerikan Büyükelçiliği'nin ticaret bölümünde görevli olamayacağının kanıtıydı. Monk da Amerikalılarla konuşurken görülme özgürlüğüne bakılırsa, Turkin'in karşı casusluk kolu olan KRD'de olması gerektiğini biliyordu. Monk'un kullandığı kelime oyunu ele vermiş, bunu şaka yollu kullanması ise soğuk savaşta kısa bir ateşkes önerdiğine işaret etmişti. Taktik bir istihbarat subayının karşı taraftan birine takım değiştirmesini önerdiği zaman kullanılan bir terimdir. İkisi 3 gece sonra Madrid'in Calle de los Cuchilleros, yani bıçak bileyiciler sokağı adını taşıyan eski semtinin küçük bir arka sokağında buluştular. Bunun yarı yerindeki eski bir tahta kapıdan tuğla kemerlerle bezeli bir bodrum katına iniliyordu. Eskiden burası geçmişi orta çağlara dayanan bir şarapçı dükkanıymış. Yıllardan beri de geleneksel İspanyol yemeklerinin yendiği Sobrinos de Botil adlı bir lokantaydı. Eski kemerler ortasında birer masa bulunan localar oluşturuyordu. Monk'la konuğu da bunların birinde baş başaydılar. Yemekler güzeldi. Monk bir Marquez de Riscal ısmarladı. Nezaket gereği işleri yerine eşlerden ve çocuklardan söz ettiler. Monk şimdilik her ikisine de sahip olmadığını itiraf etti. Küçük Yuri şimdi okula gidiyor, yaz tatilini dedesi ve ninesiyle geçiriyordu. Şişe çabuk bitti ve ikincisi getirtildi. Turki'nin nazik görünüşünün büyük bir öfke gizlediğini Monk önce anlayamamıştı. Rus'un öfkesinin hedefi Amerikalılar değil, az daha oğlunun ölümüne yol açacak olan sistemdi. İkinci Marquez şişesi boşalmaya yüz tutarken ansızın Monk'a sordu. Siyah'da çalışmaktan memnun musunuz? Monk acaba bu bir taktik mi diye merak etti. Sersem yoksa onu elde etmeye mi çalışıyordu? Oldukça dedi. O sırada kadehine şarap koymakta olduğundan Turkin'e değil şişeye bakıyordu. Turkin devam etti. Sorunlarınız olunca insanlarınız sizi desteklerler mi? Monk'un bakışı dökülen şaraptaydı. Tabii dedi. Bizim insanlarımız yardıma ihtiyacımız olursa bizim için kendilerini ateşe bile atarlar. Bu kuraldır. Turkin, böylesi bir özgürlük içinde yaşayan insanlarla çalışmak iyi olsa gerek dedi. Monk sonunda şişe yerinden bıraktı ve masanın öbür yanına baktı. O herhangi bir girişimde bulunmamaya söz vermişti. Ama gelin görün ki Rus bunu kendi kendine yapmıştı. Niçin olmasın? Bak dostum, içinde çalıştığın sistem değişecek hem de yakında. Biz bu süreci hızlandırabiliriz. Yuri özgür bir erkek olarak büyüyecek. Londra'ya rağmen Andropov ölmüştü. Yerine başka bir ihtiyar geçmiş, Konstantin Chernenko. Onun da kalkarken koltuklarının altından tutulması gerekiyordu. Ama Kremlin'de daha taze rüzgarların eseceğine dair söylentiler vardı. Söz konusu olan Gorbaçov adında daha genç bir adamdı. Kahve içmeye sıra gelirken Turkin elde edilmişti. KGB'nin kalbindeki yerini koruyacak ama CIA için çalışacaktı. Monk'un en büyük şansı üstü olan bölüm şefinin tatile gitmiş olmasıydı. Eğer görevi başında olmuş olsaydı Monk Turkin'in işini başkalarına havale etmek zorunda kalacaktı. Ama bu durumda olayı anlattığı çok gizli telgrafı şifreleyip Langley'e iletmek ona düştü. Tabii önceleri haber şüpheyle karşılandı. KGB'nin kalbinde çalışan bir kare binbaşısı ödüllerin en büyüğüydü. Monk yaz boyunca sürdürdükleri bir dizi gizli buluşma boyunca Sovyet meslektaşı hakkında ayrıntılı bilgi edindi. Turkin 1951'de Batı Sibirya'daki Omsk'ta askeri endüstride çalışan bir mühendisin oğlu olarak dünyaya gelmişti. 18 yaşındayken istediği üniversiteye giremeyince orduya katılmıştı. Bu arada sözde KGB'nin kontrolündeki sınır muhafızları birliğine atanmıştı. Orada keşfedilip karşı casusluk servisine bağlı Dserwinski Lisesi'ne gönderilmiş, bu okulda İngilizce öğrenmiş ve arkadaşlarının arasında sivrilmişti. Küçük bir grupla birlikte KGB'nin dış casusluk eğitim merkezine, yani ünlü Andropov Enstitüsü'ne nakledilmişti. Dünyanın öbür yanındaki Monk gibi onda da üstün nitelikler görülmüştü. Pek iyi dereceyle mezun olan Turkin'in haber alma örgütü içindeki karşı casusluk koluna katılmasına izin verilmişti. Henüz 27 yaşındaki Turkin 1978'de evlenmiş ve aynı yıl içinde bir oğlu olmuştu. 1982'de ilk kez yurt dışında bir göreve Nairobi'ye gönderilmişti. Asıl görevi Kenya'daki CIA örgütüne sızmak ve oradan ya da Kenya hükümet çevrelerinden ajanlar elde etmekti. Ancak bu görevi oğlu Yuri'nin hastalığı nedeniyle vakitsiz olarak son bulacaktı. Turkin CIA'ya ilk paketi Ekim ayında teslim etti. Geniş kapsamlı gizli bir iletişim sisteminin kurulduğunu bilen Monk, paketi bizzat kendisi Langley'e götürdü. Sonuçta bunun dinamitten farksız olduğu ortaya çıktı. Turkin KGB'nin İspanya'daki tüm operasyonunu mahvetmişti. Amerikalılar kaynaklarını korumak için ellerindeki bilgileri İspanyollara bölük bölçük ileteceklerdi. Moskova hesabına casusluk yapan İspanyolların her ele geçişinde olaya rastlantı süsü verecekler ya da her şey İspanyolların dedektiflik çabalarının sonucu gibi gösterilecekti. Her vakada KGB, tabii Turkin aracılığıyla, ajanın yakalanmasına yol açan aptalca bir yanlış yaptığını öğrenecekti. Moskova bir şeyden şüphelenmediyse de bütün İber operasyonunu kaybetmişti. Turkin Madrid'deki 3 yılı içinde daha da terfi etti. Bu da ülkesinin İspanya'daki tüm sırlarına ulaşması demekti. 1987'de yeniden Moskova'ya nakledilecek, bir yıl sonra da KGB'nin Doğu Almanya'daki dev apparatının içindeki tüm karşı casusluk kolunun başına geçecek, bu konumu 1990'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasına, komünizmin çöküşüne ve Doğu ile Batı Almanya'nın birleşmesine kadar sürecekti. Sovyet diplomatı bu süre içinde başka yollarla yüzlerce mesaj ve haber paketleri geçirmekle birlikte bu işteki aracının her defasında bir tek kişi, duvarın ötesindeki dostu Jason Monk olmasında ısrar etmişti. Bu olağan olmayan bir anlaşmaydı. Çoğu casusun 6 yıllık bir süre içinde çok sayıda aracısı veya kontrolörü olurdu. Ama Turkin ısrar etmiş, Langley de buna katlanmak zorunda kalmıştı. Monk o 1986 sonbaharında Langley'e dönünce Kerry Jordan'ın ofisine çağrıldı. Yeni operasyonlar müdür yardımcısı gelen malzemeyi gördüm dedi. Gerçekten iyi. Onun ikili oynadığını düşündük ama ele verdiği İspanyol ajanları birinci sınıftı. Adam iyi niyetli, iyi başardın. Monk hoşnutluğunu başının hareketiyle belirtti. Jordan devam etti. Yalnız bir şey var, ben bu oyunun yenisi değilim dostum. Adamı elde etme stratejinle ilgili raporun yeterli. Ama bir şey daha var değil mi? Adamın bu işe gönüllü olmak için gerçek nedenleri nelerdi? Monk bunun üzerine raporuna eklemediklerini, Nairobi'de Rus'un oğlunun hastalığını ve Walter Reed'den yetiştirilen ilaçları anlattı. Jordan sonunda bunun için seni dövmek gerekir dedi. Kalkıp pencereye yürüdü. Potomac kıyılarına yaprakları dökülmek üzere olan huş ve kayın ağaçları ormanı kızıl ve altın renklerinde bir yangındı sanki. Müdür yardımcısı kısa bir süre sonra örgüt için ona böylesine bir iyiliği karşılıksız olarak verebilecek tek bir kişi bilmiyorum dedi. Onu bir daha hiç görmeyebilirdin. Madrid bir rastlantıydı. Napolyon'un generaller hakkında ne dediğini biliyor musun? Hayır efendim. Onların yetenekli olmaları umurumda değil, şanslı olmalarını istiyorum demiş. Sen garip birisin ama şanslısın. Adamını SE bölümüne transfer edeceğimizi biliyorsundur. SİA'nın başında bulunan müdür ya da başkanın altında iki müdürlük yer alıyordu. Haber alma ve operasyonlar. Başında müdür yardımcısı Intel veya DDI'nin bulunduğu ilkinin görevi akan ham bilgileri karşılaştırmak ve analiz etmek, sonra da bunlardan Beyaz Saray'a, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne, Dışişleri Bakanlığı'na, Pentagon'a ve benzerlerine gidecek özü çıkarmaktı. Bilgileri toplayan Operasyonlar Müdürlüğü'nün başında da DDO bulunuyordu. Bu müdürlük bir küresel haritaya göre bölümlere ayrılıyordu. Örneğin Latin Amerika bölümü, Orta Doğu, Güneydoğu, Asya ve benzerleri. Ama Soğuk Savaş'ın 40 yılı boyunca, yani 1950'den 1990'da komünizmin çöküşüne kadar bu bölümler arasında SE diye bilinen Sovyet Doğu Avrupa kilit konumundaydı. Başka bölümlerdeki görevlilerin içerledikleri bir nokta vardı. Şöyle ki, bir ajan Bogota veya Jakarta'da değerli bir Sovyet alemanını elde edecek olsa, bu kişi sonradan SE bölümünün denetimine geçiyordu. Bu yöntemin ardındaki mantık, o gönüllünün günün birinde nasılsa Bogota veya Jakarta'dan alınacağı, büyük bir olasılıkla Sovyet Rusya'ya döndürüleceğiydi. Sovyet Rusya baş düşman olduğu için SE bölümü de Operasyonlar Müdürlüğü'nün yıldız birimi oldu. O bölümde yer almak büyük ayrıcalıktı. Monk bile kolejde Rusça'ya egemen olduğu ve bir arka odada Sovyet yayınlarını okumakla yıllarını geçirdiği halde önce Afrika bölümüne verilmiş, ondan sonra da Batı Avrupa'ya atanmıştı. Şimdi de evet efendim biliyorum dedi. Onunla gitmek ister misin? Monk umutlandı. Evet efendim lütfen. Tamam öyleyse, onu buldun, onu bize kazandırdın. Şimdi de onu yönet. Monk bir haftanın içinde SE bölümüne transfer oldu. Görevi KGB'den binbaşı Nikolay İliç Turkin'i yönetmekti. Bir daha kalmak için Madrid'e dönmedi ama bu ülkeye ziyaretler yaptı. Turkin'le Sierra de Guadarrama'nın yükseklerindeki piknik alanlarında gizlice buluşuyor, Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle Perestroika ve Glasnost ikiz programları kuralları yumuşatırken bin bir konudan söz ediyorlardı. Turkin'e politik bir avantajdan başka bir arkadaş gözüyle baktığı için Monk çok mutluydu. SİA 1984 sıralarında bile bilgi toplamaktan çok kırtasiyeciliğe yönelmiş, geniş ve çatlak bir bürokrasiye dönüşmekteydi. Hatta bazılarına göre dönüşmüştü bile. Monk bürokrasiden nefret eder, yazılan şeyin çalınabileceği ya da kopya edebileceği düşüncesiyle kırtasiyeciliği hor görürdü. SE bölümünün kırtasiyeciliğinin kalbindeyse Sam amca hesabına çalışan her Sovyet ajanı ile ilgili ayrıntıların kayıtlı bulunduğu 301 dosya yer alıyordu. Bong O Sonbahar şifre adı G.T. Lysander olan binbaşı Turkin ile ilgili bilgileri 301 şifreli dosyalara katmayı unuttu. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 63.